Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, bir hafta başında da yine Acagan'dan Mektuplar programı ile sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi muhterem hocamız Profesör Doktor Süleyman Derin hocamız yanımızda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Kıymetli dinleyicilerimiz selam ve saygı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin ve hepimizin üzerine olsun.
Hocam herkesin hatırlatalım. Birinci cilt 113. mektuptayız. Bu mektupta yine tasavvuf yolu yani seyri sülükle ilgili kısa ama öz bir mektup. İnşallah oradan bu hafta başlayalım.
Herhalde cezbe konusuyla alakalı.
Evet hocam.
Bu cezbe konusundaki tabii ki tasavvufta çok önemli bir mesele. Cezbe Allah'ın insanı kendine çekmesi demek. Cazibe merkezi deriz ya. Cazibe olmadan maneviyatta ilerlemek zor oluyor. Bakalım ne diyor, ben de merak ettim.
Bilmiş ol ki cezbelenme ve çekilme ancak salikin makamının üstündeki bir üst makama doğru olur. Yoksa salikin makamının üstündeki makamın üstüne olmaz.
Demek ki Allah-u Teala bizlere yardım olarak sülük esnasında herkes bir üst makama doğru daima çekiliyor. Aslında hayat da böyle değil mi? İnsan mesela gençken bir önce okula girmek, üniversiteyi bitirmek, ondan sonra işe girmek, işte yükselmek, ondan sonra şu olmak, bu olmak, hep böyle ne var? Devamlı bir ilerleme. Sanki gizli belli insanı devamlı çeker yukarılara doğru. Bu nasıl ki maddi konularda böyleyse, aynı mesele manevi konularda da bizim için geçerli. O yüzden biz tabii manevi sahadaki cazibeye, cezbeye ehemmiyet vermeli. Kalbimizi, gönlümüzü manevi cezbelere açmalıyız. Bugün maalesef daha çok kendimizi maddi cezbelere teslim ediyoruz. Nefsimiz, işte kalbimiz, duygularımız bizi nereye cezbederse, çekerse onun peşinden gidiyoruz. Bu tabii doğru olmuyor. Evet.
Müşahede ve diğer hallerde de durum aynıdır. Kaldı ki sülûku olmayan meczuplar için henüz şuhud yoktur.
Şimdi tabii burada önemli bir mesele var. Allah-u Teala bazen bu cezbeleri seyri sülûka girmemiş, manevi dersi almamış kimselere de verebiliyor. Yani bir insan hayırlı güzel bir iş yapıyor, işte efendim cihat sahasında güzel bir kahramanlık gösteriyor. Allah-u Teala ona bir kalbine cezbe atıyor. Ne oluyor bu insan? Hakikaten yüksek manevi haller yaşıyor. Hatta velayet mertebesine ulaşıyor. Veli olabiliyor. Ancak sülüka girmediği için bu tür cezbe sahiplerinin müşahedesi tam olmuyor. Sağlam olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü bizde bir sufiler arasında yaygın bir söz vardır. Kimin mücahedesi yoksa onun müşahedesi olmaz deriz. Yani ne demektir bu? Ciddi bir eğitimden geçmeyen, mücahede etmeyen bir insan müşahede sahibi olamaz. Olsa da o müşahededen gereği gibi istifade edemez demektir. Bu sebeple böyle seyri sülük dışında cezbeye kapılıp da yüksek manevi haller yaşayan insanları kendi haline bırakırız. Hani bazen meczup dediğimiz insanlar vardır değil mi? Yani bunlar güzel insanlardır, ibadetlere düşkün insanlardır ama onların peşinden gidemeyiz. Çünkü onlar, şöyle söyleyeyim, yani düşünün ki bir şimşek ne kadar büyük bir enerji ama kontrolsüz. Düştüğü yeri yakıyor yani. Bunun gibi bu tür cezbeye kapılanlar sanki biraz böyle manevi sigortaları patlamış insanlar gibi. O yüzden onların peşinden gitmek doğru olmaz. Onların müşahedesi zira sağlam değildir.
Evet. Yani irşat makamı dediğimiz şey onlarda gerçekleşmemiş oluyor hocam. Öyle bir durum var.
Tabii manevi eğitim sürecinden geçmediği için, yani bir talebe olup ilk sıradan, orta sıradan, liseden okumadığı için tabiri caizse bu şeyleri bilmiyorlar. Tedricen nasıl bir mürit ilerler, olgunlaşır. Bunu bilmiyorlar. Aniden onlar çünkü bu şeye kavuşmuşlar. Yani düşünün ki bir insan vardır ki mesela ufak ufak kazanarak zengin olmuştur. Sanat ve zanaat erbabıdır. Falanca meseleyi çok güzel bilir. Şimdi bu insan yetişmiş bir elemandır değil mi? Başkasına da eğitim verebilir. Başka bir insan düşünün ki ummadığı bir yerden miras gelmiştir. Uzak bir akrabasından. Bir anda zengin olmuştur. Evet zengindir ama başkasına zengin olmanın yolunu, yani nasıl zengin olunur bunu gösteremez. Çünkü o ona böyle biraz bedavadan, yani Allah'ın lütfu olarak başına gelmiştir. Ona emek vermediği için de onu başkasına öğretemez. Belki buna kıyaslamak da yani mümkün olabilir.
İlahi cezbe ancak yolun sonuna ulaşmış müntehinin cezbesinde olur. Zaten onun üstünde bir makam yoktur.
Ha şimdi şu var. Dediğim gibi tasavvufta iki türlü cezbe var. Bir, Allah'tan gelen direkt cezbe. Yani hayırlı bir amelimiz neticesiyle Allah-u Teala bize nazar ediyor. Müthiş bir güzel cezbe gönderiyor. Bu güzel dediğim gibi ama bu başkasına eğitim verme yeterli. Ama bir de müntehi dediğimiz artık seyri sülüku sonuna gelmiş. Bütün o manevi aşamaları kat etmiş bir insan Allah Teala ona bir cazibe veriyor ki o cezbe ve cazibe daimi oluyor. Hakikaten Allah dostlarına bakarsınız, onların iki türlü cezbesi oluyor. Bir, hakikaten Allah dostları, o büyük mürşidi kamiller Allah'a doğru çekilip götürülüyorlar. Onlar Rabbimizin peşinde emirlerini yerine getirerek, yasaklarından kaçınarak zevkle, aşkla, şevkle bir yolculuk yapıyorlar. Bir de bu Allah dostları bizleri kendilerine cezbediyor, değil mi? Çift taraflı bir cezbe var. Evet. Bu cezbe ciddi bir gayretin sonucu olarak gerçekleştiğinden işte bu cezbenin hem o müntehi salike, yolun sonuna gelmiş, maneviyatta bayağı bir mürekkep yalamış insana, hem de onun etrafındakilere çok büyük faydası var. Dikkat ederseniz yani hakikaten büyük Allah dostları böyle cazibe merkezi olmuş tarih boyunca. Müritleri böyle nasıl mıknatıs demir tozlarını çeker kendisine, demir tozları elinde olmayan insiyaki olarak o mıknatısa yapışır, aynen manevi çekim merkezleridir Allah dostları. Onlardaki feyiz, onlardaki nuraniyet, onlardaki ruhaniyet bizleri, tasavvufu seven, maneviyata gönlünü açan herkesi kendine çeker. Bu nereden kaynaklanıyor? Bir hadisi kutsi var. Allah-u Teala bir kulunu sevdiği zaman önce Cebrail'i çağırıyor. Diyor ki ey Cebrail, ben falanca kulumu severim. Git semavat arzında, semavattaki ve arzdaki insanlara, meleklere söyle. Onların kalplerine fısılda. Onlar da onu sevsin. Demek ki Allah bir kulunu sevince diğer kullarına da onu otomatik olarak sevdiriyor. Böyle bir cezbe oluşuyor işte. Esas cezbe budur. Faydalı olan gerçek cezbe budur. Bunu İmam Rabbani Allah razı olsun, tasavvufun işte bunlar ince meseleleri. Genelde bizde şöyle bir hal de var maalesef. Bazen meczupların peşinden gitme şeyi böyle çok, hani böyle biraz keramet gösterince, işte böyle manevi haller yaşayınca, bazı hatta dengesizlikler bile. Çünkü bu tür meczuplarda yani manevi terbiye almadan cezbeye kavuşanlar da dengesizlik de oluyor hakikaten. Aslında maddi alemden çok yakın bunlar. Yani bir insan dediğim gibi hani miras ederler ya.
Evet.
Bir yerden yani gayret etmeden miras gelmişse o adam bunu çok rahat harcar. Böyle insanların peşinden gidilmez. Bugün de tam tersine. Böyle harikulade efendim işler gösterenlerin peşinden giden çok oluyor. Halbuki gerçek cezbe sahipleri fazla keramet de göstermez. Onların en büyük kerameti istikametleridir. 30 sene 40 sene cemaate devam etmeleri, 30 sene 40 sene zekatlarını vermeleri, bol bol infakta bulunmaları, yani ömür boyu 30-40 sene evet. Derken hani bir ömür boyu bunu kastediyorum. Budur esas keramet. Daha başka ne keramet olsun değil mi? Zaten evet. Onu da öyle söylüyor. Ne diyor orada? Bu makamın üstünde başka makamda
yoktur.
Yoktur. Çünkü hakikaten sondan kere gelen cezbe insanı alır. Maneviyat efendim böyle meydanında alır götürür demek istiyor Allahu Alem.
Hocam şöyle bir şey de vardı. Bir eklemek gerekirse.
Buyurun, tabii,
diye.
Tabii, buyurun,
şimdi bu tasavvufta dört gruptan bahsediliyor bu seyrisülük anlamında. Bir sırf yalnız salikler, bir meczuplar ikincisi. Bir meczup salikler, bir de salik meczuplar. Ha. Bu son iki grubun daha makbul olduğu
şimdi
söyleniyor.
Buradaki salik meczup, İmam Rabbani'nin kastettiği salik meczuptur. Yani sülüka girmiş, sülük sonunda cezbeye ulaşmış. Ya şu da olabilir. Bazen de cezbe gelir, adam önce meczup olur.
Evet.
Ama ehli bir mürşidi kamil bulur. O cezbesini sülüke dönüştürür. O da çok güzel. O da makbul. Ama bu tür tipler de bazen ele avuca sığmadıkları için,
evet.
Yani bunlar kendilerine bir manevi enerji ve feyiz oluştuğu için bazen de kendilerine kanabiliyorlar. Yani bende manevi haller var, zevk var, vecd var, ağlıyorum işte efendim, gönlüm şöyle kıpır kıpır, doğru. Bunlar güzel şeyler ama kontrol altına alınmadığı için başkasına çok faydası olmuyor maalesef. Yani sanki şöyle bir şey desek yanlış mı Ömer Bey? Yani bir nehrin önüne Allah dostları böyle güzel bir set çekip, duvar örüp baraj yapıyorlar. O dengesiz akan, kışın çok, yazın az akan su orada birikiyor.
Evet.
Böyle bir sükunet oluşuyor. O baraj suresi artık ister tarlaları sulayın, ister elektrik üretin değil mi? Dengeli ve daimi bir orada su oluşuyor.
Potansiyelin daha düzgün kullanılıyor
tabii,
yani.
Tabii tabii. Yani bu her şey de böyle esasında. Evet. Bazen bir insan bir mesleğe çok cazibesi olabilir. Mesela bir adam düşünün ki kompütürleri çok seviyor olabilir. Kompütür tamirini, programcılığını, şunu bunu. Eğer siz bu insanı güzel bir işte IT, kompütür uzmanına teslim ederseniz hakikaten ondaki o kapasite, ondaki o istek ve arzu çok güzel bir mesleğe dönüşebilir. Bir insan mesela gemiciliği çok sevebilir, tahtayı, ahşabı çok sevebilir. Bu insanı o sahada siz yetiştirirseniz çok harika bir o sahanın uzmanı olabilir. Bugün biz maalesef bu konuda çok Türk milleti olarak yanlışlar da yapıyoruz. Mesela Allah herkese bir değişik, yani bu hani manevi olduğu gibi maddi cazibeler de var değil mi? Çocukların bir kısmı işte hayvanlarla oynar. Bir kısmı efendim elektronik eşya ile oynar. Bir kısmı çamuru sever, bir kısmı suda oynamayı sever. Batılılar bugün ne yapıyorlar? İnsanlardaki bu insiyaki cezbeyi ölçüyorlar. İşte mesleklere yönlendirirken diyorlar. Mesela sen ahşabı çok seviyorsun, tahtayı, ağacı. Sen marangoz ol veya bahçıvan ol diyorlar. Sen çamuru, tuğlayı çok seviyorsun. Sen mimar ol diyorlar mesela. Sen elektroniği çok seviyorsun. Şimdi hepimizin çocukları var değil mi? Evde fark ediyoruz. Mesela bir kısım çocuklar tamamen elektronik eşya ile oynuyor. İşte el feneri alıyor, onu parçalıyor. Efendim işte bir elektronik eşya gelse onun içinde ne var onu merak ediyor. Bazısı da var ki hiç ilgisini çekmiyor mesela. O da hayvan alemini çok seviyor. Esasında Allah hepimize bir cezbe vermiş. Maddi ve manevi. İşte bu cezbenin, hatta İmam Rabbani başka yerde onu söylüyor. Allah diyor, kafirlere dahi manevi cezbe verir. Bir kafir de bazen akşam diyelim kafasını yastığa kor. Der ki ya bu alem niye yaratılmış? Allah beni niye yarattı? Aklına bazı manevi şeyler gelir. Feyizler. Gönlüne gelir ama onun peşinden gitmediği için o gelen o manevi efendim feyizler, ilhamlar boşa gider. Bazısı ne yapar? Diyelim ki rüya gördük. Rüyamızda git falanca Allah dostuna yar ol. Dost ol dediler bize. Kimisi var bunun üzerine yatar uyur. Veya filanca hayır kurumuna şöyle yardım et. Filanca muhtaç insana şunu ver dediler rüyamızda. Bir kısmı onun peşinden gider. O ilhamı amele dönüştürmüş olur. Ama bir başka birisi de yatar üzerine uyur. Hiç yani o gördüğü güzel rüyanın peşinden gitmez mesela. Böylece o kendisine gelen işareti israf etmiş olur. Yoksa Allah-u Teala her zaman bize, gönlümüze, kalbimize böyle devamlı ilhamlar gönderiyor. Hakikaten bunu bazen hissediyoruz değil mi? Bazen gönlümüzde şu işi yap, hayırlı işi yap diye müthiş bir enerji, istek oluşuyor. Ama o zalim nefsimiz yat aşağı, sana ne? Herkes o işi yaparken sen de onunla uğraşıyorsun diye bizi vazgeçiriyor. Bu sebeple bu cezbeler hep gelir ama maneviyatta esas olan cezbeler terbiye sonucu ya terbiye edilmiş veya terbiye sonucunda elde edilmiş. Artık o insan Allah dostu, güzel, salik, güzel işler yapa yapa manevi bir cezbeye kapılıyor. Bunun faydası nedir derseniz, bunun şu faydası var. Tabiri caizse bir insan düşünün ki arabayı itiyorsunuz böyle, itiyorsunuz rampa yukarı. Böyle çok enerji sarf ediyorsunuz değil mi? Zorla arabayı, ama sonra araba rampa aşağı kendi kendine hareket etmeye başlayınca otur direksiyonu istediğin gibi sür. Tabii frenlerin sağlamsa. İşte maneviyat ise o frenleri sağlıyor. O arabayı uçurumdan aşağı attırmıyor. Ama araba kendi kendine giriyor artık. Siz gitmenize gerek kalmıyor. Yani ne demek istiyorum? O ibadetler zevk haline geliyor. Kıldığınız namaz zevk haline geliyor. Şimdi biz namaza gidiyoruz. Oflaya puflaya, yani bazen tembellik yapıyoruz. Cemaati kaçırıyoruz. Hadi kendi başımıza kalalım diyoruz. Şimdi böyle kılınan bir namaz var. Bir de aşık bir insan namaz vaktini bekliyor. Hadiste geçtiği üzere gönlü camiye asılı. Ah ezan okunsa da bir namaza gitsem diyor. Hani Allah Resulü buyuruyor ya, erihne ya Bilal diyor. Bizi diyor rahatlandır. Ey Bilal ezan oku diyor yani. Şimdi böyle insanlar da var. Gönlü camide asılı. Öğleye şuraya gitsem, ikindiye şu camiye gitsem, falanca hocanın arkasına namaz kılsam. Şimdi böyle Müslümanlar da var. Artık onun için namaz kılmak zevk haline gelmiş. Nasıl bugün maalesef olumsuz işleri yapa yapa sana triyaki oluyor. Yani en kötü şeyleri kullanıyorlar, paralarını pullarını sarf ediyor. Adam kumar triyakisi, eline geçen her kuruşu gidip o melanete yatırıyor. Veya işte efendim içki müptelası, eline geçen her kuruşu hemen gidip o şişelere harcıyor ya. Evet. Bunun gibi tamamen artık manevi cezbeye kapılmış. Zekat vermek kolay geliyor, zevkle veriyor. İnfak yapmak, Allah yolunda fedakarlık, affedicilik. Yani bizim için zor olan bir affetmek mesela. Bir kardeşimizi affedemiyoruz. Birisi kalbimizi kırıyor. Mevlana'nın tabiriyle 40 sene onu gönlümüzde muhafaza ediyoruz. Ah bugün elimize fırsat geçse de şu bize yapılan kötülük intikamını alsak diye düşünüyoruz şimdi yani. Şimdi bunlar bize zor. Ama bu tür güzel insanlara, sülükunu efendim cezbeyle taşlandıran insanlara çok kolay geliyor. Çok kolay. Onlar için zekat vermek, infakta bulunmak zevk. Bizim için hani derler Türkçe'de bir mal vardır. Şey, Türkçe'de bir söz vardır. Mal canın yongasıdır. Evet. Yani mal gittikçe adamın böyle canı gider gibi düşünürüz. Bunu demek istiyor yani. Bunun üstünde daha başka makam yoktur artık. amellerin kolaylaştığı, ibadetlerin zevk haline geldiği bir makamdır diyor.
Başlangıç cezbesine gelince onda ruh-i menfuh, yani Adem Aleyhisselam'a üflenilen ruhtan başka bir şey müşahede edilmez.
Başlangıçtaki o da büyük bir cezbe. Allah bize ruh vermiş. Hani güzel böyle şeyler vardır. Mevlana der ki filler rüyalarında Hindistan'ı görür. Çünkü dünyadaki hemen hemen Allah-u Alem fillerin çoğu o bölgeden getirilmiş. Yani hemen hayvanat bahçelerine. Türkiye'de muhtemelen var filler. Ama o fillerin vatanı burası değil. O fil yattığı zaman rüyasında Hindistan'ı görür. Ne demek istiyoruz? Biz de esasında ruhumuz olması hasebiyle rüyalarımızda, şuur altımızda ahiret var. Allah sevgisi var, muhabbetullah var. Birazcık o duygularımıza kulak asabilsek, onlara kulak verebilsek. Ama biz ne yapıyoruz? Ruhumuzdan gelen seslere karşı kulağımızı tıkıyoruz. Nefsimizden gelen en ufak fısıldaya karşı böyle kulaklarımızı dört açıyoruz ki aman nefsimizin bir arzusu, bir isteği boşa gitmesin. Onun peşine düşüyoruz maalesef. Böyle olunca da kendimize zulmediyoruz. Çünkü Allah bize nasıl ayet-i kerime فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. İnsana ne kadar günahla alakalı havatır geliyorsa belki ondan daha fazla da hayırla alakalı ilhamlar geliyor. Ama zalim insan ne yapıyor? Kulağını hayra tıkayıp şerre açıyor maalesef. Bugün öyle değil mi? Açın radyoları, televizyon kanallarını. Yani yüzlerce kanal vardır. Hayırlı kanal azdır. O kanallara bakanların sayısı da çok azdır. Ama nerede böyle bir uyduruk film olsa, İslam ahlakına ters bir film olsa, bir bilmem ne olsa, eğlence programı olsa, o herkes onun başındadır şimdi. Yani bunun gözlemlemesi esasında zor değil. Hep iç alemimizde bunu gözlemliyoruz. Hem de dış alemde bunu gözlemliyoruz. Yani camilerimiz bedava elhamdülillah. Camiye gereken para alıyorlar mı? Bilet parası almıyorlar. Ama sabah namazına gidiyorsunuz. Bir saf oluyor, yarım saf oluyor camiler. Üç kişi oluyor, beş kişi oluyor. Ama yani bir yerde bir şarkıcı gelse veya bir futbol maçı olsa binler, on binler toplaşmıyor mu oraya?
Evet.
Hem de nereden geliyorlar? Ben onlardaki fedakarlıkları çok hakikaten kıymetlendiriyorum. Keşke biz de onlar kadar yani bir futbol taraftarının takımına olan sadakatini biz kendi şeyimize, inançlarımıza, tasavvufi uygulamalarımıza gösterebilsek keşke. Evet. Hatta bu konuda hangi sufiydi? Bugün iki at yarışıyor. Bir tanesi böyle at bile düşünebiliyor musunuz? Atlar tamam birazcık hani süvari onları koşturuyor ama atlar da yarışın farkındalar. Yani yandaki atı geçeceğim ne uğraşıyor hayvancağız? Bir atı görünce atı kazanmış tabii düşüp bayılıyor. Ya yani ne oldu sana ey Sufi diyorlar. O attaki diyor o yarışmadaki şeyini görünce çok hoşuma gitti diyor. Yani ayette de geçiyor ya felleten fesil mütenafisün. Yarışmak isteyenler bu hayır sahasında. Yarışsınlar diyor Allah-u Teala. O at bile kendince bir yarış içinde. Esasında biz de kendimizle yarışmalı. Kendimize gelen ilhamları, efendim böyle hakka olan, hakka bizi götüren cezbeleri ondan sırtına binelim. Onların kıymetini bilelim inşallah.
İnşallah hocam. Ruh aslanın suretinde yaratıldığı için ve Allah da Adem'i kendi suretinde yarattığından dolayı onlar ruhu müşahede etmeyi Hak Teala ve Tekaddes Hazretlerini müşahede sanırlar.
Burada tabi bazı yapılan hataları şey yapıyor Allah-u Alem. İnsanın ruhu Allah-u Teala'nın sureti üzerine. Çünkü Rabbimiz ne diyor? Allah-u Teala Adem'i kendi sureti üzerine yarattı ya. Orada bir iltibas oluyor bazen. Bazen insan kendini ruhuyla karıştırıp ruhundaki bazı şeyleri gözünde çok büyüterek esas kaynağını unutabiliyor. Unutabiliyor. Yani bazen bizim Türkçe'de bazı atasözleri vardı. Bunu daha anlamak biraz kolay değil. Hani Kıpti'ye bir riyaset vermişler. Önce babasını işte kesmiş falan derler ya. Bunun gibi yani kendini bir varlık görüp şimdi şöyle söyleyeyim. Ruhta müthiş kapasiteler var. İnsan ruhunun öyle acayip güçleri var ki İmam Rabbani bunu başka yerde açıklıyor. İnsan ruhu diyor. O kadar büyük ve muazzamdır ki bu kainat bile ruhun yanında çöle atılmış bir halka gibidir. O kadar küçük ve basit kalır. Çünkü ruh alemi emirden, bu kainat ise alemi halktan, yaratılmış alemden olduğu için diyor. Böyle ruhta müthiş kapasite var. Bazısı bunu görüyor. Mesela bu yoga yapanlar falan var ya uzak doğuda.
Evet.
Efendim böyle kendilerine göre meditasyon yapanlar hakikaten bir şeyler görüyorlar yani. Bunlar görmüyorlar değil. Ruhlarının böyle bir parça azametini görüyorlar. Sonra bununla sarhoş olup, hani çocuk böyle tabir caizse bebekler ne yapar? parmağını emer değil mi küçükken? Onu bir şey zanneder. Yani onu yemek zanneder. Kendi kendini emer. Halbuki orada bir gıda var mıdır? Yoktur ama yalancı bir zevk vardır. Şimdi bazı insanlar da bu tür yalancı cezbelere, ruhun o bizim anlayamadığımız karizmatik yapısına kapılarak Rablerini, peygamberlerini inkar ediyorlar. İşte bugün bu ne diyorlar buna? Yeni çağ dinleri diyorlar. Böyle bazı spiritüel ruhi uygulamalar yapıyorlar. Törenler yapıyorlar. Orada kellerinden geçiyorlar. Cezbelere kapılıyorlar. Tabi bu cezbeler şeytani cezbe yani. Manevi görünümlü şeytani cezbeler. Sonra böyle manevi haller yaşayınca da ya bizim dine ihtiyacımız yoktur. Biz kendi kendimize zaten doğru yolu bulmuşuz gibi bir havaya kapılabiliyorlar Ömer Bey.
Evet hocam. Şöyle ki ruhun madde alemiyle azıcık bir münasebeti olduğundan dolayı bazen bu müşahedeye ehadiyeti kesrette görme adını verdiler.
Tabii burada işte Allah'ın birliğini kesrette görme. Esasında gördükler kendi ruhları. Yani manevi terbiyesiz tam almazsanız, kendi başınıza bazı uygulamalar yaparsanız size pek çok harikulade işler görürsünüz. Bu tabii bunu bir kafir de yapsa görüyor aslında. Mesela bugün yoga yapan o yogi dediğimiz uzak doğu mistikleri hakikaten müthiş işler yapabiliyorlar yani. Çünkü insana Allah öyle bir güç de vermiş, ruhi güçler vermiş. Hatta Gazneli Mahmud Hindistan seferinde bir türlü yenemiyor Hinduları. Çünkü oturmuşlar o Brahmanlar, o işte yoga yapanlar, bütün negatif enerjilerini hep böyle şeyin üzerine yönlendiriyorlar. Gazneli Mahmud onu öldürmek istiyorlar yani negatif enerjileriyle. Atından düşüyor falan filan, en son danışıyor ne yapalım, ne işleyelim falan derken diyorlar ki bazı ulema, davul çaldıralım, bunların ilgisini dağıtalım, konsantrasyonu bozalım. Hakikaten ertesi gün böyle gürültü çıkarsın, davullar, zurnalar böyle bir gürültü çıkarıyorlar ki diğer tarafın o yani Brahmanların negatif enerji gönderenlerin dikkatleri dağılıyor. Konsantrasyonları bozuluyor ve o gün Gazneli Mahmud işte Hindu ordusunu yeniyor ve yok ediyor. Bu sebeple yani kendimizin ruhumuzun dünyadaki yansımalarını da yanlış görmeyelim. Zaten bu sebeple derler ki Nakşilik'te Meşayih-i İzam Hazretleri müritleri öyle bir türlü sokarlar ki mürit gider bir türlü hiçbir şeyin farkına varmaz. Çünkü farkına varsa hani Yunus Emre'yi sen hatırlar ya. Yunus Emre gitmiş gelmiş yıllarca tekkeye 30 sene hizmet etmiş. Hatta meşhurdur. Yani bir eğri odun bile getirmemiş. Evet. En doğrusunu götürmüş. En son demiş ki artık ya ben burada istifade edemiyorum artık. Nedir Allah aşkına bu? Kaçmış tekkeden. Olacak belki menkıbedir bu yani de. Yani bir dersi önemli bizim için. Olup olmaması önemli değil. Giderken yolda işte bir mağarada iki tane derviş görmüş. İbadetle meşguller. Biraz demiş şunlara takılayım. Hani manevi ders alayım bunlardan. Tabi bunların da derviş çalışmıyorlar. Bir yiyecekleri gıdaları da yok. Birisi dua etmiş Allah'a. Gökten bir sofra gelmiş. Yemişler içmişler. Başka bir öğün. Tekrar ibadetle meşguller tabi bu ara. Yine diğer derviş dua etmiş. Yine bir gökten sofra gelmiş. Üçüncü sefer demişler ki o iki derviş. Demişler ey kardeş sıra sende bakalım sana dua et de biz Allah'a ibadetle meşgulüz. Rabbimiz rızkımızı göndersin. Tabii yanlış anlaşılmasın bunlar. Bunu bazıları böyle duyup da hani biz de Allah'tan isteyelim direkt. Böyle anlamayalım. Yani bu menkıbe. Yunus Emre de dua etmiş. Gökten iki sofra gelmiş. Diğer dervişler taaccüp etmişler. Demişler sen nasıl oldu? Yani biz bir dua ettik bir sofra geldi. Sana iki sofra indi. Demiş ki siz nasıl dua ettiniz demiş Yunus Emre onlara. Onlar demişler ki ey ya Rabbi sen Yunus Emre diye çok sevgili bir kulun varmış. Onun hürmetine bize bir sofra gönder diye dua ettik. Eyvah demiş Yunus Emre. Ben de şöyle dua ettim. Ya Rabbi onlar kim için dua ediyorlarsa o zat hatırına gönder deyince tabii kendisi Yunus Emre ya. Bir sofra kendisine geliyor. Bir sofra da onun hatırına geliyor. Hemen anlamış hatasını. Ben demiş ne yaptım? Hatta Musa Efendimiz için anlattılar değil mi? Yani bir gün demiş ki Sami Efendimiz'e ya demiş efendim uzaktan gelenler var size. Sorular soruyorlar, cevaplar alıyorlar, öğreniyorlar, ediyorlar maneviyatın inceliklerini. Halbuki ben yanınızdayım ama sormaya cesaretim yok. Soramıyorum, edemiyorum. Belki o mahrem konuşmalara da efendim yanında bulunamıyorum gibi şey söyleyince ne demiş? Teslimiyet ehline soru sormak gerekmez demiş Sami Efendi Hazretleri. Yani sen etrafımızda bulun, merak etme soru sormasan da soranların daha çok öğreniyorsun demektir. Hakikaten de neticede Musa Efendi büyük bir Allah dostu, büyük bir mürşit. Herkes onun irşadının yani bize düşmez onu değerlendirmek de. Yani biz de yani karınca kaderince gördüğümüz kadarıyla büyük bir Allah dostu, güzel bir mürşit. Ama bakıyorsunuz onun şeyhi, onun mürşidi ondaki kemalatı kendisine göstermiyor. Bizim nakşede bu çok önemlidir. Hiçbir zaman müride ulaştığı kemalat gösterilmez ki ayağa kaymasın. Çünkü ruhunu bir parça görüverse evet. Vay be ben de amma büyük adam olmuşum. Çok özür dilerim ama bazen oluyor böyle şeyler. Yani bir sinek şöyle bir atın nalında su birikmiş, yağmur yağmış. Orada saban çöpüne binmiş. Demiş ki ya böyle büyük deryası olan, böyle büyük gemi sonucu başka kaptan var mı benim gibi diye sağına soluna bakmaya başlamış. Zaten maneviyatın en büyük tehlikesi bu muhterem dinleyicilerimiz. Bir parça maneviyat sahasında mücadele edenler, eğer etraflarında onları kontrol edecek iyi bir mürşitler yoksa kendilerine bazı güzel haller görüyorlar. Tabiri caizse erken öten horoz misali vakitsiz ötmeye başlıyorlar. Hakikaten sonra sırıtmaya başlıyor. Başlıyorlar böyle acayip konuşmaya. Zamanın beyazlı bir istamesi gibi, Cüneyd-i Bağdadi'si gibi. Üzerlerine iğreti duran, tam oturmayan sözleri, lafları ulu orta konuşmaya başlıyorlar. Hallacı Mansur gibi davranmaya başlıyorlar. O kendilerine verilen maneviyat da sonra yok oluyor. Çünkü riyaya düşüyorlar, sümaya düşüyorlar. Efendim böyle ufak tefek ucuba kendilerini beğenmeye başlıyorlar. Tabi böylece ellerindeki o manevi enerji yok oluyor maalesef. Bu sebeple ruhumuzu gördüğümüz zaman onu hemen manevi haller yüklemeyelim. İlla ki bir mürşid-i kamile danışalım.
Bazen de maiyet, yani daima hak ile beraber olma dediler. Halbuki Hak Sübhanehu'yu müşahede, seyir-i sülükün sonunda gerçekleşen mutlak fena makamına ulaşmaksızın düşünülemez.
Yani daha seyir-i sülük bitmeden, mutlak fena oluşmadan bu tür başlangıçtaki, ortadaki müritlerin cezbesiyle kendilerine gördükleri acayip haller, böyle Allah'a kurbiyet hisleri tam daha olgunlaşmamıştır demek istiyor İmam Rabbani. Bunlar aldanmasınlar, biz Allah ile beraberiz, maiyet sırrına erdik falan diyerek aman sakın ha, hani Mevlana Hazretleri bunu çok sık kullanır. Bir insan böyle yani belinde tahta, evvelden tahta kılıçlarla eğitim yapılıyor değil mi? Herkes yani gerçek kılıç terbiye, talim yapılmaz. Çünkü vurunca arkadaşını öldürmüş olursun. Tahta kılıçlarla böyle sana devamlı kılıç oynarlar. Kılıç sanatını, kılıç kullanmayı öğrenirler. Aman sakın diyor, tahta kılıçla savaşa çıkma diyor. Oradaki yaptığın iş, orada çok güzel tahta kılıç kullanabilirsin. Her gün arkadaşlarını mağlup edebilirsin tahta kılıçıyla değil mi? Neyse oyundur, bir deneme deneyidir neyse. Ama biraz sonra o kılıcı aldın, girdin savaş meydanına. Orada senin tahta kılıç, gerçek kılıç karşısında ne olur? Bir anda parçalanıverir. Allah göstermesin, canını kaybedersin. Aynen bunun gibi, bunun gibi. Bazı ufak tefek elde ettiğimiz müşahedeler, keşifler, kerametler bizi yolumuzdan çevirmesin. Ta ki mutlak fenaya erişip seyri sülüku tamamlayıncaya kadar bunu söylüyor.
Bu müşahedenin bu alemle hiçbir ilgisi yoktur. Müşahedeler arasındaki fark şöyledir. Müşahedenin herhangi bir şekilde bu alemle bir münasebeti varsa bu Hak Sübhanehu'nun müşahedesi değildir.
Demek ki bu dünyevi bir sebepten oluyorsa, hala gönlümüzde dünya sevgisi varsa, bir şekilde dünya ile bağlantımız varsa bu müşahede hakkı müşahedesi olmuyor. Bu sebeple yani dedi ya, ancak sülükün sonuna varanlar, kalbini tamamen temizleyenler, masivadan temizleyenler bu hale erişir. Yoksa diğerlerinin erişmesi şöyledir. Hani biz buna tasavvufta hal diyoruz. Hal nedir? İnsana bir an gelir, şimşek gibi çakar gider. Bu haller sıklaşa sıklaşa sonunda makam haline gelir. Yani o sufinin bu halidir, makamı değildir. Mahiyetten ufacık bir yansıma gönlüne oluşmuştur. Bunun çok kıymeti yoktur. Esas kıymeti nedir? O maiyet sırrının daimi olarak kalpte sükun bulması, daimi olması esas önemlidir. Evet.
Alemle müşahede arasındaki bu irtibat tamamıyla yok olursa bu ilahi müşahedenin göstergesidir. Buna mutlak olarak müşahede denmesi ifadesi yetersizliği sebebiyledir.
Demek kelimelerde yetmediği için müşahede diyoruz buna ama tabii tam olarak da açıkçası bu halin nasıl olduğunu tam da tarif edemiyor. Çünkü bunlar yüksek haller. Yüksek manevi haller, kelimeler kifayet etmiyor bunların tarif edilmesine.
Yoksa bu nispette müntesebün ileyh de olduğu gibi bir benzerlik ya da keyfiyet söz konusu olmaz.
Evet, bunun yani intisabın bu efendim nispetin nasıl olduğunu biz tam diyor keyfiyet dediğimiz yani keyf nasıldır, ne gibidir tam anlayamıyoruz diyor. Evet. Herhalde o mektubu da bitirmiş
evet
olduk.
Evet hocam, bu 113. mektup bitti. 114. mektup Peygamber Efendimiz'e tabi olmaya teşvik konusu bu hocam.
Üstteki son cümleleri biraz hızlı geçtik Ömer Bey, farkındaysan. Çünkü bunlar bizi de çok aşıyor. Yüksek evet, manevi evet. Haller erbabına malumdur. Artık bunları onlar inşallah anlatırlar. İnşallah. Yani o cezbeler, o mutlak fena halleri ve ondan sonra erişilen güzel haller. Tabii biz elimizden geldiğince İmam Rabbani'nin anladığımız kadarıyla ne yapmaya çalışıyoruz? Yani kardeşlerimiz hataya düşmesinler. Biz hataya düşmeyelim. Çünkü İmam Rabbani bunu çok güzel açıklıyor başka bir yerde. Diyor ki yani bir maneviyat erbabı böyle manevi bir terbiyecisi yoksa, mürşidi yoksa onun diyor bu keşif ve keramet ona zarar da verir. Düşünün ki diyor mesela bir insan hacca gidecek Kabe'ye. Birisi alır fıkıh kitaplarını, Kabe'nin yönünü bulur önce. Kabe'nin tarifini zaten bilir. İşte küp şeklinde, yani küpe yakın, şu kadar boyu olan, siyah bir kumaş ile kaplanan şöyle bir bina der. Eline pusula alır. Açsız yürür günlerce, 3 ay, 5 ay. Kabe'yi bulur, görür görmez tanır. Ha der, bu bana tarif edilen Kabe buymuş. Hacını yapar, geri gelir haç vaktinde. Başka bir insan keşif ve kerametine güvenir. Tam böyle kemale de ermediği için yola çıkar. Yolda Kabe'ye benzeyen diyelim ki falanca köyde öyle bir bina var, ona yakın. Hani Kabe gibi değil ama şekli benziyor, ne bileyim. Böyle bazen oluyor ya köylerde möylerde acayip binalar oluyor mesela. Bir ambar oluyor, akıl ambar oluyor falan filan. Aa, Kabe'yi buldum der. Kendi başına hac yapar. Şimdi hangisi daha makbul? Birincisi zahir ehli. Kitaplara bakarak gitti. İkincisi kendi keşfine, kerametine, rüyasına kandı. Ama gitti Kabe yerine başka bir binaya ibadet etti. Binaya demeyelim de binanın, binada haç menasikini yerine getirmeye çalıştı. Şimdi ikincisi zahiren daha güzel gözüküyor. Keşif ve kerametle gidiyor ama yanlış yeri buluyor. Birincisi daha makbul. Bu sebeple biz yani İmam Rabbani'den aldığımız bu nasihatlerden daha çok bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani nasıl olmadığını söylüyoruz. Nasıl olduğunu şüphesiz ki ancak yaşayanlar bilir. Allah o tür kardeşlerimizin sayısını artırsın. Onlardan biz istifade ederiz inşallah.
İnşallah hocam. İsimlerle ve sıfatlarla ilgili kemalatını peygamberin muhabbetine tabi olanlarda ortaya çıkaran Allah Subhanahu bizim gibi müflisleri, acizleri ve kötürümleri öncekilerin ve sonrakilerin efendisine tabi olma bahtiyarlığıyla şereflendirsin.
Allah Teala Hazretleri kendisindeki isim ve sıfatların kemalatını peygamberinde gösteriyor. Ya yani diyelim ki Allah'ın kerem sıfatı, Allah'ın efendim ihya, muhyi sıfatı, kalpler diriltme manasına. Bunlar en üst mertebede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de ortaya çıkmış. Böyle olunca biz de ona tabi olursak ancak bu isimler ve sıfatlar bizde de tecelli eder. Ama eğer tabi olmazsak, tembellik gösterirsek bizde de bunlar ortaya çıkmaz. Bunu söylüyor İmam Rabbani Hazretleri. Tabi dua ediyor müridine. Sufi kurbanı yazmış bu mektubunu. Mektup mesela dua ederken de o dua cümlesinde bile çok değişik bilgiler veriyor İmam Rabbani Hazretleri. Tabi büyük alim olduğu için yani duası bile acayip manevi bilgilere haiz büyük bir insan. Evet.
Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine uymanın bir zerresi Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir amel olması sebebiyle tüm dünya zevklerinden ve ahiret nimetlerinden nice mertebelerce daha değerlidir.
Yani bundan daha güzel tasavvufu açıklayan acaba cümle kurulabilir mi diye düşünüyor insan. Bu kadar tasavvufu öz olarak açıklayan böyle harika bir formül. Yani dünya ve ahiretteki bütün zevkler Allah'ın rızası yanında bir hiçtir. Allah'ın razı olması kadar güzel bir şey var mı? Bundan daha büyük mutluluk var mı? Yok. Peki Allah bize ne zaman razı olur? Bize gönderdiği örneği kopya edersek. Allah da diyor ki ey kullarım sizden Kur'an'da şunları şunları istedim ama bunları belki siz direkt anlayamazsınız. Bir de size yaşayan canlı misal gönderiyorum. Hani Ayşe validemize soruyorlar ya peygamberin ahlakı nasıldı? Siz hiç Kur'an okumaz mısınız? Onun ahlakı Kur'an idi diyor. Şimdi böyle olunca Allah Resulü yaşayan Kur'an. İşte ona tabi olursak Allah'ı razı etmiş oluruz. Tasavvuf da bu demek zaten. Tasavvuf Allah Resulü'nün peşinden gitmek, onun sünnet seniyesini tamamen %100 olabildiğince tabii ki %100 demeyelim. Onun gibi yaşamak mümkün değil ama mümkün olan en yüksek seviyede Allah Resulü'nün hayatını hayatımıza taşımak demektir. Etrafımızda güzel insanlardan bunu görüyoruz biz. Allah dostlarından hep bunu görüp bunu dinliyoruz. İnşallah İmam Rabbani de bize bunu hatırlatıyor. Nasip olur inşallah.
Diyelim. İnşallah hocam. Fazilet onun sünnetine tabi olmaya ve meziyet onun şeriatını tatbik etmeye bağlıdır.
Yani fazilet diyor onun sünnetine tabi olmaktadır. Yoksa başka ona tabi olmadığın zaman istediğin kadar kendi kendine işler yap. Bir kıymeti yok ki. Meziyet de onun şeriatını tatbik etmektir. Bugün maalesef bu konuda çok büyük zaaflarımız var. Bunu söyleyelim yani itiraf etmekte fayda var. İtiraf edelim ki inşallah bu aciziyetimizin farkına varıp toplumumuzu dönüştürmek, kendimizi dönüştürmek durumunda kalırız. Bugün artık farzlar unutuluyor. Öşür unutuluyor. Miras hukuku unutuluyor. Aile hukuku mesela. Karı koca. Şimdi biz yani keyfimize göre davranabilir miyiz? Eşimiz bizim kölemiz değil. Kadınlar için de geçerli, erkekler için de geçerli bu. Bazı insanlar eşini, hanımını köle gibi görüyor mesela. Bazen de hanımlar feminizme takılıp Allah'ın vermediği hakları almaya çalışıyorlar. Hepsi yanlış. Sünnete aykırı bunlar. Allah'ın vermediği hak, hak değildir. Erkek olsun, kadın olsun. Sınırlar çizilmiştir. Maalesef bu konuda bugün büyük zafiyetlerimiz var Ömer Bey, öyle değil mi?
Evet hocam. Yani hatta şöyle bir vaziyetimiz de var hocam maalesef. Peygamber Efendimiz'in sünnetini tekrar yeniden ihya etmek, uygulamak değil. Ondan gelen işte hadisleri, söz, fiil, her türlü şeyi yok hükmünde kabul edip onu tartışıyoruz. Yani o vaziyete geldik hatta. O da gerçekten çok yani kötü bir vaziyetteyiz yani o anlamda.
Çünkü ne diyor büyüklerimiz? İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Siz sünneti önce inkar etmezsiniz, yaşamazsınız, ihmal edersiniz. İhmal ede ede artık sünni olmayan, sünnet dışındaki hayatsa normal gelmeye başlar. Bu sefer başlarsınız sünneti küçük görmeye, sakalı küçük görmeye, tesettürü küçük görmeye, ne bileyim cemaate gitmeyi küçük görmeye. Ya bunlar işte köylü İslam'ı dersiniz. Benim İslam'ım daha böyle aydınlanmış, tefekkür boyutunda, felsefi bir, acayip bir dünya dersiniz falan filan. Bu işte yani maalesef. Bugün bu çağı acı şekilde yaşıyoruz. Evet.
Mesela ona tabi olma amacıyla gerçekleştirilen bir kaylule uykusu ona tabi olma amacı güdülmeksizin binlerce gecenin ihya edilmesinden daha faziletlidir.
Bir insan dese ki öğle vakti ya Allah Resulü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğlenleri kaylule uykusunda istirahat ederdi. Ben de edeyim dese ona uyduğu için oradan elde ettiği sevap kendi kafasınca gece ihya etmek yani sünnete uymadan bir gece ihya etmek. Tabii sünnete uyarsa o da güzel. Ondan daha hayırlıdır diyor. Mesela bir insan gece kalkar, sabaha kadar tek ayağında dikilip Allah'a saygısını gösterse. Böyle bir ibadet şekli yok. Veya böyle tefekkür mefekkür hani bizdeki tasavvufi manada söylemiyorum. Hani yoga moga gibi. Böyle acayip acayip Allah'ın mesela zatını düşünse. Hadiste yasaklanmış. Sabaha kadar bir insan Allah'ın zatını düşünse günaha da girer. Her ne kadar manen iyi bir iş yapıyor gözükse de. Bu sebeple bu tür veya şöyle söyleyeyim. Sabaha kadar gece ihya dönmese de gerçi gelecek biraz sonra ben şimdi söylemiş olmayayım ama sabah namazını uyuverse veya camiye gitmese yine bütün gece yaptığı ibadetlerin tam sevabını kazanamaz. Çünkü sünnete uygun bir iş yapmamış olur. Çünkü Allah Resulü gece ihya ederdi ama sabah namazını her gün camide kılardı.
Evet hocam. Şimdi onunla ilgili hakikaten çok güzel bir Hazreti Ömer'in güzel bir şeyi var örneği. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir defasında sabah namazını cemaatle kıldı ve sahabe-i kiramı şöyle bir gözden geçirdi. Sahabe-i kiramdan birinin mescitte olmadığını görünce nerede olduğunu sordu. Denildi ki o şahıs gecelerini tamamıyla ihya etmektedir. Belki ona uyku ağır basmıştır. Bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle dedi. Şayet bütün gece uyusaydı da sabah namazını cemaatle kılsaydı daha faziletli olurdu.
Tabii Ömer Efendimiz muhtes dediğimiz Allah'ın ilham verdiği ve Peygamber Efendimiz zaman zaman tartışmalara giriyor bazı konularda. Her seferinde Ömer Efendimiz haklı çıkıyor. İşte Bedir esirleri ne yapılacak değil mi? Sadece bir konu hariç yalnız. Peygamber vefatından sonra Ebu Bekir Efendimiz değil mi? O bir zekat meselesi var ya. Orada ashab-ı kiram diyorlar ki ya zekat için savaşmayalım. Adam Müslüman namaza geliyor falan filan zekat vermek istemiyor. Ne yapalım vermesin. Ne diyor Ebu Bekir Efendimiz? Yok diyor. Allah Resulü'ne verilen bir kuzu yuları bana verilmese onlarla savaşırım diyor. Bu sebeple esas mesele ibadettir, sünnettir. Eğer bunu yaşamıyorsanız, sabah namazına cemaatle katılamamışsanız, gece yaptığınız ibadetlerin pek de bir kıymeti yoktur muhterem dinleyicilerimiz. Bu sebeple biz yani kendimizi kandırmayalım. Önce Allah'ın açık emirlerini, Peygamberimizin açık apaçık sünnetlerini yaşayalım. Ondan sonra arta kalan vakitlerimizde yine sünnetten alınan zikirle, fikirle, tefekkürle vaktimizi değerlendirelim. Yoksa birincisini yapmadan, sünneti yaşamadan, farzları yerine getirmeden, haramlardan kaçmadan bir insan faiz yiyor mesela. Bankada paraları var, ondan faiz geliyor. Sonra tasavvufla meşgul. O zikir senin, bu zikir benim, o meclis senin, bu meclis benim. Devamlı katılıyor. Faydası yoktur. Boşunadır yani. Önce o haram kazancını bir temizlesin.
Görmüyor musun ki yoğun riyazetlerine ve şiddetli mücahedelerine rağmen sapkınların hiçbir değeri yoktur. Hatta Allah Teala indinde zelildirler. Bunun sebebi amellerinin hak olan şeriata uymamasıdır. Onların bu zor amellerine bir ecir olsa da bazı dünyevi menfaatlerle sınırlıdır. Dünyanın hepsinin değeri ne ki bir kısmının değeri bir şey ifade etsin.
Sen burada şimdi bazıları kendilerince manevi haller yaşıyorlar. Bir şeyler yoga yapanlar, şunlar bunlar, meditasyon yapanlar. Böyle kendilerine böyle acayip bir karizmatik haller görüyorlar. Efendim biz işte yoga yapıyoruz falan filan, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Değişik müzikler dinliyoruz falan, olabilir. Bunlar diyor zelildir. Allah katında hiçbir kıymeti yoktur. Bütün yaptıkları işler de hebaen mensura, boşa gidecektir. Boşuna uğraşmasınlar. Gelsinler önce namaz kardeşim. En güzel tefekkür namaz. Namaz kılmadığın zaman senin yaptığın yoganın, şunun, bunun hiçbir faydası yok. Boşuna kendini yorma diyor. Aç da kalsan, susuz da kalsan. Bugün maalesef böyle arayışlar çok fazla. Tasavvuf adam inkar ediyor. İslam inkar ediyor. Hindistan'a adam getirip, kadın getirip onun ayaklarını yıkayıp suyunu içiyorlar sonuna kere. Maneviyete kavuşacağız diye. Düşünebiliyor musun bu sapıklıkları? Hem de bunu yapanlar yani böyle aklı fikri yerinde toplumda üst kesim insanlar.
Evet.
Oradan bir insan gelecek. Hindu bilmem ne. Ondan sonra onları ben küçümsemiyorum. Onlar kendilerince bir şey ama bizimkiler yaptığı gaflete bak yani. Sen en güzel elindeki imkanı bırakıyorsun. Hak dini bırakıyorsun. Batıl bir dinin böyle işte kendince maneviyat erbabı kimselerinden maneviyat almaya kalkıyorsun. Bunlar tabii boş işlerdir diyor. Bunu söylüyor açık açık İmam Rabbani. İmam Rabbani açık sözlü bir insan. Allah kendisinden razı olsun. Buyurun. Varsa bir son cümlemiz okuyalım.
Hocam şu cümleyi de okuyalım. Güzel öz bir cümle. Onunla inşallah programımızı tamamlayalım. Şeriata tabi olanların durumu latif elmaslarla değerli mücevherler üzerine çalışanların durumu gibidir. Çalışmaları oldukça az olduğu halde olabildiğince fazla kazanırlar. O kadar ki bir saatlik çalışmaları 100 binlik bir karşılığa denk olur.
Yani Müslüman, şeriat yaşayan insan elmas, altın ticareti yapan bir insan gibidir. Azıcık iş yapsa da çok para kazanır. Çünkü çok kıymetli bir meta ile uğraştığı için bu da böyledir yani, değil mi? Başka bir insan affedersiniz tezek satsa, odun satsa, kömür satsa, akşama tonlar kömür satar. Kömür atmaktan beli kırılır. Kamyon kamyon kömür satar belki ama bir gram elmas satan adamın kazandığı parayı kazanamaz. İşte Müslümanlar o elmas tüccarları gibi. Diğer batıl işler yapanlar da kömür tüccarı gibi ama yine kömür tüccarı bir para kazanıyor. Bunda onu da kazanamayacaklar. Bir kuru yorgunluk kalacak kendilerine. O yüzden Allah-u Teala bizi bütün böyle boş maneviyat araçlarından muhafaza buyursun. Gerçek Allah dostlarının peşinden gitmeyi, gerçek sufilerin peşinden gitmeyi bize nasip eylesin Ömer Bey.
Amin
bu hocam. Duayla herhalde bitirsek iyi olur değil mi?
Teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Muhterem dinleyicilerimiz, bu haftada Hacı Agan'dan Mektuplar programının sonuna geldik. Allah-u Teala bizleri istikamet üzere sabit eylesin. Allah'a emanet olunuz efendim.